İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Çay TV, Güneydoğu Olay TV, Keyif FM, 92.7 Nevşehir, Bingöl FM 102.0, Iğdır TV, Adana Ceyhan, CRT TV, Ankara Beypazarı, Seylan TV, Mardin, Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorunlarınızla siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Misafirlerimizi tanıtayım. Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker, Serdar Dayanır, Aysun Hanım ve Ayşe Hanım olmak üzere bugün programı sunacağız. Nasıl başlamak istersiniz?
Hocamızın ısrarla üzerinde durduğu bir konu var. Ama bu zaten Kur'an'da vaat edilen ve Peygamberimizin hadislerinde de vaat edilen bir gerçek. Allah'ın bir kaderi, Türk-İslam Birliği inşallah ve İslam'ın dünya hakimiyeti. Bu dönemde yaşıyoruz. Hocamız yıllardır Türk-İslam Birliği'nin olacağını ve olması gerektiğini bütün eserlerinde ve konuşmalarında vurguluyor. Bunu söylerken de tabii anlaşılması açısından dünyanın yeni modern bir Osmanlı'ya ihtiyacı olduğunu da söylüyor. Şimdi bakın bu konuda çıkan haberleri göreceğiz ki hocamızın söylediklerinin gerçekleştiklerinin sayısı 1100'ü geçti maşallah. Bu tabii hem söylediklerinin hem de bundan sonra olanların gerçekleşeceğinin bir kanıtı da olmuş oluyor. Delilli olduğu için inşallah maşallah. Bakın burada El Cezire haber7.com'da çıkan bir haberde El Cezire dünyaca ünlü biliyorsunuz Arap yayın organı televizyonun Osmanlı'nın torunlarını bekliyoruz haberi. Şimdi hocamız MPL TV'de 21 Kasım 2008'deki konuşmasında bakın diyor ki dünyanın yeni bir Osmanlı'ya, modern bir Osmanlı'ya ihtiyacı insanın suya ihtiyacı gibi. Yani Türk-İslam Birliği Türkiye'nin liderliğinde Türk devletlerin desteğinde büyük bir Türk-İslam Birliği. Bu dünyanın adeta cennet hayatına dönmesi demektir. Ekonomik yönden fevkalade zengin olması demektir. Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın ve Çin'in çünkü bütün İslam ülkelerinin, bütün Türk ülkelerinin petrolü ve madenleri bu ülkelere akacaktır. Oralardan alınacak teknik aletlerle, teknik imkanlarla onlar da ticaretlerini geliştirmiş olacaklardır. Gelip hastaneler kuracaklar, tesisler, yollar açacaklar. Biz gideceğiz, onların iş yerlerinde, diğer uygun çalışma yapılacak yerlerinde faydalı faaliyetler yapacağız. Faydalı çalışmalar yapacağız. Karşılıklı bir hem teknoloji hem bilim hem sanat alışverişi olacak. Terör ani şekilde duracaktır. Kökünden ve kesinlikle duracaktır. Teröre harcama diye bir konu olmayacaktır. Bunun sonucunda huzur ve istikrar da olacağı için bereket ve bolluk rivayetlerin açıklaması ile yani yağmur gibi olacak. Müthiş bir ferahlık olacaktır. Çağımız Osmanlı çağıdır, Türklük çağıdır, Türk-İslam Birliği çağıdır. İslam'ın sosyal adaletini, güzel ahlakının hakim olma çağıdır. Bunların hepsini önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde göreceğiz inşallah. Hocamız bu konuşmaları yaptığında henüz hiç kimse bunları telaffuz etmiyordu, söylemiyordu. Hatta biraz da şaşkınlıkla karşılanıyordu, hayretle. Ama maşallah bakın şimdi bunlar çıkan gazete haberleri. Hürriyet Gazete'de bu sorunu yeni Osmanlılar çözer. Yine TASKA Türk İslam Birliği, özür dilerim. Türk Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği 21 Kasım 2009'daki Sayın Adnan Oktar'ın konuşması bakın. Bir de tarihi şartlar da bunu zorluyor. Şu an bütün İslam ülkeleri ve Türkiye rahatsız durumda. Türkiye de içinde rahatsız. Mesela PKK sorunu var, hayat pahalılığı var, neşesizlik var bizim milletimizde, neşesi kaçtı milletin. İslam ülkeleri de öyle. Ama Türkiye lider olursa başsız her sistemde bu olur. Başı olmayan bir gövde yaşamıyor. Başı olan bir sistem olduğunda Türkiye liderliği çok güzel yapabilecek bir ülke. Osmanlı'dan gelen bir tecrübesi var. Olgun ve yetişmiş kadroları var. Aklı başında büyük bir idareci sınıfı var Türkiye'de. Bu çok başarılı bir güç demektir. Büyük bir güç demektir. Ve buna itiraz eden de yok. İnsanlar mutlu olduktan sonra Türkiye'nin ağabeyliğinden, liderliğinden büyük bir hizmet aldıktan sonra ve büyük bir fayda gördükten sonra Türkiye'ye niye itiraz etsinler? Değil mi? Türkiye'nin neden doğal lider olduğunu hocamız en iyi bu tecrübelere sahip lider konumda bir ülke olduğunu açıklıyor. Evet, baktığımızda bakın yine gazete haberleri. Orta Doğu'yu ancak yeni Osmanlı kurtarır. Hürriyet gazetesinden. Şimdi bu şekilde hocamızın binden fazla ne demişti ne oldu konularını okumak için harunyahya.org sitesine girebilirler. Maşallah söylediği her şeyin bir bir gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü delilli olarak söylüyor hocamız söylediklerini. Kur'an ve hadislere dayanarak ve İslam alimlerinin izahlarına dayanarak söylediği için maşallah. Bakın 1100'den fazla bu şekilde gerçekleşti söyledikleri. Birer birer oluyor maşallah. Maşallah. Evet. Kur'an'da çok önemli bilimsel mucizeler var. Biraz Kur'an mucizelerine bakalım isterseniz. Hocamızın Kur'an mucizeleri kitaplarından daha detaylı bilgi alabilirler. harunyahya.org'a girdikleri zaman. Bakın 1400 sene önce indirilmiş olan Kur'an'da Sputnik uzay aracı var. 1957 yılında uzaya gönderiliyor. Şimdi bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. 19. sure olan Meryem suresinin 57. ayeti okuyacağım ayet. Allah şöyle bildirmektedir. Onu yüksek bir yere gökyüzüne yükselttik. Değil mi? Gökyüzüne yükselen bir şeyden bahsediyor Allah. Hakikaten bakıyoruz. Tarihteki ilk uzay aracı 1957 yılında uzay yolculuğuna çıkmıştır. Bu da Sputnik uzay aracı. 19. surenin 57. ayeti yani 1957 yılına çok önemli bir işaret var maşallah. Tabi bu Allah'ın, Kur'an'ı Allah'ın yarattığını, uzaya giden Sputnik'in 1957 yılında uzaya gönderileceğini bildiğini ve yarattığını da gösterir inşallah aynı zamanda. Yine bunun gibi yüzlerce Kur'an mucizesi var. Bir tane daha görelim inşallah. Bu da bir diğeri. Bakın Kur'an'da dikkat çekici sayılara bakıyoruz şimdi. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Allah sayıların ayların sayısını 12 olarak bildiriyor. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesap din budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Tevbe suresi 36. ayet. Bakın ayette İsna Aşera, Aşera 12 ifadesine gelinceye kadar olan hece adedi tam 12'dir. Allah 12 rakamına dikkat çekiyor ayların sayısı olarak. O 12 ifadesine gelinceye kadar da hece adedi tam 12. İsna Aşera 12 ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan noktalı harf adedi de 12'dir. İbare de Kur'an okunurken kullanılan durak işaretleri veya ayet sonu, ayet başı ile ayrılan ifadeler. Tabi bu da Allah'ın çok açık bir mucizesi. Kur'an'da hakikaten çok sayıda bu şekilde mucize olduğunu görüyoruz. Bakın bir tane daha. Yine rakamla dikkat çekilen bakın. Kur'an-ı Kerim'de bir gün, bu Arapçası yevm bir günün, bu kelime yem kelimesi yani bir gün anlamına gelen yem kelimesi tam 365 defa geçiyor. Dünyanın güneş etrafında herkes bilir ki güneş etrafında tam bir kez dönüşü 365 gün sürer. Kur'an'da 365 defa bir gün yem kelimesi geçiyor olması çok önemli bir bulgudur. Çünkü dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi vermektedir. Dünya ile güneş arasındaki 365 günlük astronomik döngü Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu tabi sonradan bilinen bilgiler olduğu için, Kur'an'da 1400 sene önce indirildiği için bu şekilde çok sayıda mucize var. Yani baktığımız zaman insanın embriyolojik gelişim safhaları, anne karnındaki astronomi, fizikle ilgili Big Bang'in oluşumu daha 20. yüzyılda keşfedilen, ondan sonra coğrafya ile ilgili dağların hareketli olması, değil mi? Canlılarla ilgili çok önemli mucizevi bilgiler olduğunu görüyoruz. Bunların her biri tabi Kur'an'ın hak sözü olduğunu yani Allah tarafından gönderildiğinin birer kanıtı olmuş oluyor. Çünkü bilimsel gerçekler 1400 sene önce bilinmiyordu. Yani bilimin o zamanki düzeyini düşündüğümüzde Kur'an'ın indiği dönemdeki. Bu bilgiler bize ne zaman geldi? 19 çok büyük çoğunluğu da 20. yüzyılda hatta 21. yüzyılda öğrenilenler de var maşallah. Demek ki bilimi yaratan Allah, Kur'an'ı yaratan da Allah inşallah onun göstermiş oluyor maşallah.
Evet. Gerçekten bilimin bu devirde çok ilerlemesi de bir ayrı bir mucize. Yani olayın bir de şey yönüne bakmak, sosyal ve mucizevi yönü, merkez noktasına da bakmak lazım diye düşündüm. O yüzden sözünü aldım Doktor Hocam.
Estağfurullah.
Şöyle, şimdi Hicri 14. yüzyıl, yani 1980'lerden sonrası Mehdiyet Çağı. Ahir zaman ve Mehdiyet Çağı. Mehdi'nin çıkacağı yıl 1980, Allah'ın izniyle. Ve dikkat ediyoruz, hakikaten 1980'den sonra teknolojik gelişmeler ve bilimsel gelişmeler böyle katlanarak arttı. Yani 20. yüzyılın içinde ilerlemeler oldu önceki yüzyıllara göre, ama 80'den sonra, mesela 84'te ilk defa renkli televizyona biz kavuştuk, değil mi? Renkli televizyona 84 yılında kavuştuk. Cep telefonları yoktu, değil mi? 90'lı yıllarda, değil mi? Bir çağrı cihazları çıktı, cep telefonları, internet hiç yoktu. Yani dikkat edin, yani Mehdiyet Çağı ile birlikte teknolojinin ilerlemesi söz konusu oldu. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Hocamız onu çok hep kaç defa izah etmişti defalarca. Çünkü Mehdi'nin Allah'ın izniyle Allah'ın varlığını, birliğini anlatırken teknolojiyi kullanması, kitle iletişim araçlarıyla tebliğini yapması gerçekten bütün dünyaya ulaşması için çok önemli bir gerçek. Şimdi siz internette şu anda Allah'ın izniyle mesela televizyondayız. İnternetteyiz aynı zamanda ve yüz binlerce, belki milyonlarca kişiyle karşı karşıyayız. Bizi dinliyorlar. Bu mucizevi bir şey. Eski dönemde böyle bir şey olmayacaktı. Ama teknolojinin ilerlemesi mesela buna vesile oluyor. Mesela hocamızın 300'ü aşkın kitabı farklı tercümelerde, mesela bir bilgisayar tuşuna bastığında, dünyanın Hindistan'dan bastığında karşısında mesela. Çok şahane, mucizevi bir olay yani.
Evet.
Allah'ın izniyle ona yönelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Çok mucize. Yani Allah'ın vahiyle olduğu için inşallah Mehdiyet dönemi. Onlardan okumak istiyorum. İnşallah. Mesela diyor ki Biharül Envar kaynağında cilt 52'de sayfa 391'de. Şüphesiz ki Kaim Hazreti Mehdi zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşi onu görür. Yani normalde eskiden böyle bir şey olamazdı, batı ve doğu uzak, birbirinin uzaklığına olmasına rağmen. Yani dünyanın her yerinde Hazreti Mehdi'nin görüleceği, televizyon kanalıyla, internet aracılığıyla Hazreti Mehdi'nin dünyanın her yerinden, doğundan da batıda da görüleceği inşallah belli oluyor. Belki hocam şeyleri de gösterebiliriz.
Evet, sunumda da gösterirsek.
Mesela bir aynı konuyla ilgili İmam Hazreti Mehdi dünyanın doğu ve batısını fethedip İslam ahlakını dünyanın dört bir yanına egemen kılacak inşallah. Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun, yani Hazreti Mehdi'nin sözlerini duyacak. Bu nasıl olabilir? Değil mi? Ancak işte televizyon, radyo, evet. Şu anda radyodayız aynı zamanda inşallah. İnternet, dünyanın her yerinden Hazreti Mehdi'yi inşallah hem görecekler, yüzünü de görecekler, hem sözlerini de işitecekler, hem dinleyecekler. İnşallah televizyona ve internete işaret etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hatta kendi konuştukları lisanla olacağını da söylemiş Peygamber Efendimiz. Bakın ne diyor? İktut Durer'de der ki, bu ses, yani Hazreti Mehdi'nin sesi, bütün yeryüzüne yayılacaktır. Her kavim, yani her toplum, her ülke kendi dilinden duyacaktır. Bakın o da çok manidar. Yani İngiltere'de, Amerika'da, Ürdün'de, dünyanın her yerinde Hazreti Mehdi insanlara televizyon ve internet aracılığıyla hitap ederken tercümesi de yapılacak onların. Onu gösteriyor. Tabii mesela internette farklı dillerde, televizyonda kendi dilinde inşallah. Onunla birlikte bakın, mesela ayakkabı topuğuna yerleştirilen ses alıcısı var günümüzde. Bu çok mucizevi bir olay. Ben bile gördüğümde çok şaşırdım, yani bu teknolojik ortamın içinde yetişen insanlar olarak. O zamandan Peygamber Efendimiz bunu belirtmiş. Çok mucizevi bir olay. Bakın, Ahmet bin Hanbel'de, Müsnet'te, Tirmizi'de, Fiten 19'da geçiyor. Abdullah bin Hümeyd, Müsnet 2. cilt sayfa 498. Kişiye kamçısının ucu, ayakkabısının bağı konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Değil mi? Bunu daha belki devirlerde anlaşılamaz bir şeydi ama şimdi anlıyoruz. Ve hakikaten ayakkabısının topuğunda alıcılar var. Bakın resmi de var. Ses alıcısı. Peygamber Efendimiz bunu bildirmiş 1400 sene evvel ve bu Mehdi döneminde olacağını söylemiş inşallah.
Bakın bu da onunla ilgili gazete haberi değil mi? Hı hı. Hem ayakkabı hem telefon.
Evet. Mehdi devrin daha özellikleri o devrin içinde olduğumuzu gösteren hem başka alametler ve çok güzel mucizevi görüntüler gerçekten. Mesela uydu görüntüleri tüm dünyaya şehirleri detaylı olarak görüntüleyebiliyor günümüzde internet aracılığıyla. Ona dair de Peygamber Efendimiz'in sözü var. Bakın diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bihayrül Envar 5. cilt sayfa 328'de kaynak. İşler ehline yani Hazreti Mehdi aleyhisselama emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avucun içini gördüğü gibi görecek. Bakın yani avucun içini gördüğü gibi görecek diyor. Gerçekten günümüzde de hakikaten televizyon ve bilgisayar ekranı gibi yani dünyanın dört bir yanını oturduğu yerden görebilecek şeklinde teknolojik ilerlemeler var. Mesela elde bazı bilgisayarlar, bakın şu anda görüyoruz ekranda inşallah. Bunlardan canlı yayın olarak da takip edilebiliyor. Kayıtlı olarak da, internette, nereye giderseniz gidin dünya üstünden her şeyi izleyebilecek hale gelmiş durumdayız. İnşallah Mehdi de buradan izlenebiliyor. Elden izlenebiliyor ve kendisi de onu kullanıyor ayrı zamanda inşallah.
Tam birebir gerçekleşiyor maşallah.
Tabii. Mesela Google Earth var. Değil mi? Biz buradan harita üzerinden dokunuyoruz. New York'ta ne olup ne bittiğini görebiliyoruz. Çok mucizevi şey. İşte Hazreti Mehdi'den bahsederek bu teknolojiden bahsediliyor. Hazreti Mehdi'nin hem kullanacağı hem de kendisinde görüleceği tabii inşallah.
Demek ki o teknoloji olduğundan Hazreti Mehdi'nin çıktığını anlıyoruz.
Tabii.
Hazreti Mehdi'nin de çıkış alameti olmuş oluyor.
Tabii inşallah.
Yani inşallah.
İşte Hazreti Mehdi döneminde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi işte bu ellerindeki avuç içi bilgisayarlardan ve telefonlardan gerçekleştiriyorlar tabii inşallah. Ona dair bir hadisi şerif daha okuyorum. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 381'de. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakline göre İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Aleyhisselam yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire elçiye yani her ülkeye bir elçi gönderecek ve her bir elçiye şöyle buyuracak. Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazanı uygula. Normalde elde bir yazı yazmaz tabii yani işte günümüzdeki teknolojiler şu anda mucizevi bir şekilde Peygamber Efendimiz'in mucizelerini ortaya çıkartmış oluyor ve Hazreti Mehdi'nin bu mucizelerle birlikte aynı devirde olacağı ve onun da onu kullanacağını gösteriyor inşallah. İşte iPod'lar, bilgisayarlı telefonlar değil mi? Dünyanın neresinde olursa olsun cihazlara bakarak istediği şekilde o bilgiye ulaşabiliyorlar inşallah. Evet, Hazreti Mehdi canlı internet, televizyon ve radyo bağlantılarıyla insanlarla konuşacak. Bakın bir hadis-i şerif daha okuyorum. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sesini işitirler. Bakın yataklarında olduğu diyor. Yani odasında, yatağında mesela insan. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. İnsanlar kendi özel evlerinde, odalarındayken, yataktayken, yatarken, seyrederken, salonlarında, televizyonda izleyecekler Hazreti Mehdi'yi inşallah. İnternet aracılığıyla da hadis-i şerifler ona işaret ediyor inşallah. Evet. Eş zamanlı olarak da dinlenebilecekler. Aynı zamanda bir başka hadis-i şerifte şöyle söylüyor. Aban bin Talip der ki İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ben kaimi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Her memlekette olanlar onun kendileriyle birlikte memleketlerinde olduğunu görecek. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağını açacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı İstanbul'da, biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda. İnşallah onunla birlikte Hazreti Mehdi'nin İstanbul'da olduğu da hadis-i şeriflerde geçmiş oluyor. Ve inşallah o sancağı açtığında da herkes tarafından da görülecek Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Çok önemli alametler tabii bunlar. Evet. Yani bunlar sadece bu yaşadığımız dönemde gerçekleşen teknolojiler. Değil mi? 1980'li yıllarda,
tabii.
90 ve 2000'li yıllardaki teknolojiler işaret edilmiş. 1400 sene önceki Peygamberimizin bildiği hadislerde ve Peygamberimizin de mucizesi olmuş oluyor. Tabii Allah'ın ilhamıyla, vahiyle olduğu için inşallah.
İnşallah.
O zaman tabii Hazreti Mehdi'nin de çıktığı anlaşılıyor. Bu dönemde yaşadığı ve bu teknolojileri kullandığını anlıyoruz. Yani şu anda faaliyetlerinde bu teknolojilerle hareket ettiği anlaşılıyor inşallah. Diğer bütün alametlerle birlikte tabii 150'den fazla da alamet var gerçekleşen. Hepsi Hazreti Mehdi'nin faaliyette olduğunu, Hazreti İsa'nın geldiğini ve inşallah Türk-İslam Birliği'nin ve İslam'ın dünya hakimiyetinin çok yakın olduğunu gösteren alametler olmuş oluyor.
İnşallah.
Serdar Hocam senin bakterilerle ilgili çok güzel
bir... konuşmuştuk seninle onu.
İnşallah.
Altı Hocam hadiste kamçıdan bahsedince aslında çok da şey geldi, denk geldi konu. Sende de onun filmi var. Şimdi biz tabii her programımızda mutlaka önce bir veya birkaç tane iman hakikatinden bahsediyoruz. Niye bahsediyoruz bunlardan? İman hakikatleri inananların imanını arttıran, böyle imanında zayıflık olanların imanını güçlendiren ve tabii ki evrimcileri de, yani Darwinist kafanın peşinde izinden gidenleri de çok kızdıran bir konu inşallah. Niye kızdırıyor? Çünkü işte biliyoruz evrimcilerin iddiası neydi? Hatırlayalım çok kısaca. Yeryüzündeki bütün canlılar tesadüfen meydana gelmiştir diyor evrimciler. Onunla birlikte canlıların sahip olduğu bütün kompleks mekanizmalarda böyle milyonlarca yıl içerisinde yavaş yavaş kazanarak bugünkü sahip oldukları hale gelmiştir diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, öyle olmamıştır. Canlılar milyonlarca yıldır sahip oldukları özelliklerle bugün de milyonlarca yıl önce de aynılardı diyoruz. Şimdi bunun, tabii bunun o kadar çok şeyi var ki, ispatı var ki, bakterilerin sahip olduğu bu kamçı da bunlardan bir tanesi. Şimdi doktor hocam oynatırsa, evet. Şimdi bunlar sıvı ortamda hareket eden bakteriler. Tabii bu anlaşılsın diye bir 3D olarak yapılmış bir film. Bu bakterilerin her birinin sıvı ortamda rahatlıkla hareket edebilmelerini sağlayan, ondan sonra istedikleri hıza ulaşmalarını sağlayan, ondan sonra rahatlıkla hareket etmelerini sağlayan, adeta bir palet görevi gören bir kamçı bu. Bu kamçı bakterilerin hücre zarına bağlanmış bir şekilde duruyor. Şimdi bilim adamları bu kamçı üzerinde aslında 10 yıllardır araştırmalar yapıyorlar. Ama son 10 yılda yapılan araştırmalar bu kamçının çok mucizevi ve çok kompleks bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ve bilim dünyasında büyük bir şok meydana geldi. Çünkü evrimciler diyorlardı ki bakteriler son derece basit, ondan sonra ilkel canlılardır. Halbuki yapılan araştırmalar bakterilerin hiç de ilkel olmadığını bize gösterdi. Bakın bu kamçı aslında... bilim adamları ilk önce bunun mekanik bazı titreşimlerle çalıştığını, ritmik arka arkaya gelen titreşimlerle çalıştığını zannediyorlardı. Ama yapılan son çalışmalar bize gösterdi ki bu kamçı bu kadar basit bir mekanizmayla değil, son derece kompleks, organik bir elektrik motoruyla çalıştığını ortaya koydu çalışmalar. Bu gerçekten de bildiğiniz bir elektrik motorudur. Yani bu evlerdeki ev aletleri, taşıtlardaki motorlar gibi bildiğiniz aynı prensiple çalışan bir elektrik motorudur. Tıpkı diğer elektrik motorlarında olduğu gibi iki ana bölümden oluşur. Bir tanesi bu sabit durağın kısmıdır. Diğeri de hareketli kısmıdır. Şimdi bilim adamları tabii araştırmayı biraz daha derinleştirdiklerinde bu yapının tam yaklaşık olarak 250 ayrı proteinden oluştuğunu gösteriyorlar. İşte bu bir kısmı bu kamçıyı oluşturuyor. Bir kısmı altta az önce gördüğünüz mafsalları oluşturuyor. Bir kısmı kamçının çalışmasını veya durmasını sağlıyor. Efendim bir kısmı hareketini veriyor kamçıya. Ve bu 250 tane yaklaşık proteinin her birinin ayrı ayrı bir görevi var. Şimdi tabii durum biraz daha karmaşık hale geliyor. Çünkü 250 tane ayrı proteinden oluşan böyle bir yapının milyonlarca değil, bakın evrimcilerin iddia ettiği gibi milyarlarca yıl bile geçse asla ve asla bir zaman süreci içerisinde bu son haline gelmesi mümkün değildir. Milyon değil, milyarlarca yıl. Bu 250 tane proteinden diyelim ki bir tanesi olmasın. Yani 249 tane protein olsun. Bakın bu sistem çalışmaz. Bu sistem çalışmazsa bakteri kamçısını kullanamaz. Pratik bir yaşantısı olmayacağı için kuvvetle muhtemel de hayatını sürdüremez. Peki şimdi bakalım evrimciler ne diyordu? Diyorlardı ki bu canlılar sahip oldukları bu kompleks özellikleri zaman içerisinde yavaş yavaş yani kademeli olarak kazandılar ve şimdiki bu hallerine geldiler. Biz de diyoruz ki bakın bu mümkün değil. Bu canlı eğer ilk anda var olduğu gün bu 250 proteine sahip olsa idi bu şekilde çalışırdı. Bunlardan bir tanesi olmazsa bu sistem çöker. Dolayısıyla sadece bakterinin bu sahip olduğu organik motor bile evrimcilerin iddialarını çürütmeye yeter. Bilim adamları bir başka mucizeyi daha fark ettiler. Bu bakterilerin çalışma prensibi diğer elektrikli motorların çalışma prensibine benzemiyor. Normalde şöyle düşünülebilirdi. Bu bir elektrik motordur. Dolayısıyla da bir enerjiyle çalışması gerekir. Hücredeki enerji paketçikleri nelerdir? ATP'lerdir. Bunlar 3 tane küçük paketçiktir. Hücre bunu bizim yediğimiz gıdalardan alır, üretir. İleride bize lazım olur bu enerji diye. Şekeri, nişastayı bir yere depolar. Bizim ihtiyacımız olduğunda bunu, enerjiye ihtiyacımız olduğunda açığa çıkarır. Kana karıştırır. Bilim adamları da herhalde bu da bu sistemle çalışıyordur diye bakıyorlar. Ama orada da bir hayret verici bir olağanüstü durumla karşılaşıyorlar. Bu mekanizma ATP'den gidip de enerjiyi almıyor. Kendi hücre zarındaki bir asit akışından kendine enerji üreterek çalışma sistemini sağlıyor. Ya bu da çok kompleks, çok olağanüstü bir durum olarak bilim adamlarının karşısına bu çalışma sonucunda çıktı. Tabii biyologlar özellikle sorduğunuz zaman ya bu bakterinin kamçısı nedir? Bunun sistemi nasıl, mekanizması nasıl çalışır diye sorduğunuz zaman bu konuya pek girmiyorlar. Çünkü hakikaten çok kompleks. Yani insanın aklının gerçekten sınırlarını zorlayan değil mi? Gözleri dahi göremediğimiz bir canlının ya bir elektrik motoruna sahip olması, proteinlerin mafsal gibi çalışması, araba gibi onu çalıştırıp durdurması yani hakikaten Subhanallah dedirtiyor insana. Yani hakikaten bunu bir yaratıcı yaratmıştır, Allah yaratmıştır. Onun dışında hakikaten mümkün değildir. Burada yani kompleks bir yapı var. Kompleks yapının içerisinde tesadüfe yer yok. Ya böyle bir lüksü yok zaten o yapının. Siz bir tane tesadüf bekleseniz bu sistem çöker. Bırakın milyonu, milyarlarca yıl bile geçse. Dolayısıyla inşallah bir bakteri kamçısı bile evrimcilerin en ilkel dedikleri, en ilkel saydıkları bakterilerde dahi olağanüstü tasarımlar olduğunu hepimizin görmesi için son derece yeterlidir.
İnşallah. Evet. Zaten kıyaslayınca Allah'ın yaratma sanatının büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bakın siz şimdi 240 parçadan oluşan bir elektrik motorunu düşündüğünüz zaman koskoca bir motor olabiliyor değil mi? İnsan yapması 240 parçadan oluşan. Bu 240 parçadan oluşan motorun büyüklüğü milimetrenin on binlerce biri büyüklüğünde bir yapı. Yani milimetrenin milyonda biri kadar küçük protein moleküllerinden oluşuyor. 240 parçanın bir araya gelmesiyle ve Serdar Hocam'ın dediği gibi hepsi bir arada olduğunda işlev görebiliyor. Bu bir anda yaratılmış olduğunun kanıtı zaten. Bakın Charles Darwin de diyor ki Charles Darwin, Darwinizmin yalanlanması için en önemli kriterleri veren Charles Darwin'in kendisi. Diyor ki bakın, eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle basamak basamak kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır diyor. Bu motor bunu gösteren delillerden bir tanesi. O proteinler teker teker birbirle birleşerek oluşamıyor. Çünkü bir tane protein hiçbir işe yaramıyor. 239 tanesi de bir işe yaramıyor. 240'ı aynı anda ve doğru yerlerde, yani yerlerinde doğru olması gerekiyor. Mükemmel bir şekilde olduğu zaman işlev görüyorsa bu tabii yaratılmış olduğunu gösteriyor. Evet. Bilim bize Allah'ın yarattığını kesin olarak kanıtlıyor. Yani Darwinizmin geçersizliğini, bu eski pagan felsefesinin, pagan dininin geçersizliğini her alanda gösteriyor. Dolayısıyla bilimsel delilleri gören birisi mutlaka Allah'ın varlığına inanır. Nitekim baktığımız zaman tarihteki en önde gelen bilim adamlarının hepsinin Allah'a inandığını görüyoruz. Mesela bazı örnekler verelim. Galileo biliyorsunuz, 1564 ve 1642 yılları arasında yaşamış olan Galileo, teleskop kullanarak gökyüzüne bakan ilk kişi. Hem dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş, hem de aydaki karanlık bölge, kraterler ve tepeleri ilk ortaya çıkaran kişi olmuştur. Bakın Galileo ne diyor? Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır. Yani Galileo bilimsel delillere baktığında iman ediyor ve bunu söylüyor. Johannes Kepler. Kepler de astronomi biliminin kurucusu. Neden bilim ile uğraştığını soranlara Kepler bakın şu cevabı veriyor. Diyor ki, yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmak için. Bunun için bilimle uğraşıyorum diyor. Ve devam ediyor. Tabiat kitabına göre biz astronomlar Yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor maşallah. Isaac Newton biliyorsunuz tarihin en ünlü fizikçilerinden. Tüm zamanların en büyük bilim adamlarından da biri kabul ediliyor Newton. Diyor ki hem matematikçi hem de fizikçi, Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. Yani Isaac Newton'un çok derin iman ettiğini görüyoruz. Louis Pasteur de biliyorsunuz tıp bilimi tarihinde önemli bir yere sahip. Kuduz, difteri, şarbon ve diğer hastalıklarla mücadele için en önemli yol olan aşıyı geliştirmiş Pasteur. Pasteurize etme ve sterilize etme işlemlerinin yöntemini ortaya koymuş bir büyük bilim adamı. Bakın o da diyor ki Louis Pasteur, doğayı ne kadar çok incelersem yaratıcının eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor. Bilim insanı Allah'a götürür diyor.
Maşallah.
Bakın Samuel Morse diyor ki, bilgim arttıkça dinin ilahi kaynağının kanıtları daha da netleşiyor. Allah'ın büyüklüğü anlaşılıyor. Gelecek ümit ve zevkle aydınlanıyor. Morse da insanlık tarihi için önem taşıyan telgrafı keşfetmiş. Amerika'daki ilk kamerayı yapmış olan bilim adamı. Albert Einstein biliyorsunuz tarihin en büyük fizikçilerinden ve en önemli bilim adamlarından. İzafiyet teorisini geliştirmiştir. Kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Bakın Einstein diyor ki, derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Yani Allah'a iman etmeyen bir bilim adamı olamaz diyor. Bu durum şöyle ifade edilebilir. Dinsiz bir bilim topaldır. Bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes tabiat kanunlarındaki bir ruhun insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur. Bu yüzden bilimle uğraşmak insanı dine götürür. Ben kendimi son derece dindar kişiler arasında görüyorum. Gerçekten din, gerçek hayattır. İnsanın ruhuyla dolu dolu yaşamasıdır. Maşallah. Max Planck, bu da ünlü Alman fizikçi Planck, kuantum kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniğini. Termodinamik yasaları üzerine çalışmış ve kendi adıyla bilinen de Planck sabitini ve Planck ışınım yasasını bulmuştur. O da diyor ki Max Planck, hangi sahada olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes bilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır. İman et, iman bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıftır. Yine Stephen Hawking günümüzde yaşayan çok önde gelen bir fizikçi. Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en önemli teorik fizikçilerden biri kabul ediliyor. O da diyor ki bakın Stephen Hawking, benim bilim yoluyla ve içimdeki güçlerle bulduğum Allah mutlak yaratandır. Tek yaratan, ortağı ve benzeri olmayan, her şeyin üstünde bir tekillik. Benim Allah'ım sizin beyinlerinizdeki sahte tanrıları üçleme inancını da yaratandır. Fizik kuralları Allah'ın evrenin yaratılışını bize anlattığı bir dildir diyor. Yine devam ediyoruz. Anthony Flew 20. yüzyılın en önde gelen ateisti idi. 84 yaşına kadar bakın milyonlarca insanın ateist olmasına vesile olmuş 20. yüzyılda. 2004 yılında yaptığı açıklamalarla iman ettiğini bildirdi. Bakın diyor ki Anthony Flew, DNA araştırması yaratılışın ardındaki yaratıcıyı gösteriyor. Biyologların araştırmaları gösteriyor ki DNA'nın inanılması güç dizilimi ve bunun yaşam için kesin gerekliliği bir yaratıcının olmasını mecbur kılıyor. Muhakkak benden etkilenmiş insanlar olabilir. Bu konuda verdiğim hasarı telafi etmek için elimden geleni yapacağım diyor. Ki hayatı boyunca Darwinizme inanmıştı, ateizmi savunmuştu. 84 yaşında yani bu dedi başka türlü olmuş olamaz, bir yaratıcısı olması lazım, o da Allah'tır diye. Ve bütün dünyadan da özür diledi insanların ateist olmasına vesile olduğu için. Bakın Francis Collins, İnsan Genom Projesi'nin en üst düzey başkanı. DNA ile ilgili elde ettiği bilgiler vesilesiyle Allah'a iman ediyor. İnsan Genom Projesi'ne kadar ateistti o da bütün hayatı boyunca. Bu Allah'ın bana verdiği bir görevdi. Diğer bilim adamları hakkında ise şu ifadeleri vardır. Birçok bilim adamı Allah'a inanır. Fakat bu konuda sessiz kalmayı tercih ederler. Ben de bir zamanlar bir ateistim. Fakat doğada bulduğum Allah'ın varlığını gösteren delillerden şaşkına döndüm. Maşallah bu tabii şunu gösteriyor bize. Bilim bize kesin olarak Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Çünkü bilimi yaratan Allah. Mesela DNA'yı yaratan Allah, enzimleri, protein fabrikalarını, protein sentezini yaratan Allah, genetik bilimini yaratan Allah. Bakıyoruz bütün gezegenleri, yıldızları, galaksileri ve onların sistemlerini yaratan Allah, Big Bang ile yoktan var eden Allah, dolayısıyla astronomi ve fiziği yaratan Allah. Yani bilimi yaratan Allah'tır. Bir sanat eseri vardır, onun sanatçısı vardır. Her sanat eseri sanatçısının varlığını kanıtlar. Onun üstün becerisini, aklını gösterir. İşte yeryüzünde doğaya baktığımız zaman, incelediğimiz zaman, yani bilimsel delillere baktığımız zaman biz onun yaratıcısının ve sanatçısının büyüklüğü hakkında fikir sahibi oluyoruz. Sonsuz gücünü, sonsuz aklını ve sonsuz sanatını kavruyoruz. Dolayısıyla bilimle uğraşan bir kişinin Allah'ı inkar etmesi imkansızdır. Çünkü bilimsel deliller bizi mutlaka Allah'ın sonsuz varlığına götürür. Allah'ın varlığını kanıtlar. Her bilimsel delil bu şekildedir. Dolayısıyla Allah'ın da sonsuz yaratma delili vardır. Hocamız da tabii bakın bu bilim adamları özellikle günümüzde yaşayan Anthony Flew, Francis Collins, birçok politikacı da önde gelen Sarkozy gibi, Tony Blair gibi hep önceden kabul etmemelerine rağmen, Darwinist olmalarına rağmen son zamanlarda bütün dünyada müthiş bir Darwinizm aleyhinde Allah'ın varlığını kabul eden insanlar bu şekilde bu görüş bildirmeye başladılar. Bunlar önde gelen politikacılar, önde gelen bilim adamları, dünyanın en önde gelen ateistleri. Buna da hocamız vesile oldu. Çünkü hocamızın dünya çapında Darwinizmle ilgili yaptığı çalışmalar dünyanın en önde gelen politikacılarına, sanatçılarına, sporcularına, bilim adamlarına giden yüz binlerce yaratılış atlası çok büyük bir değişime vesile oldu. Yani ondan da Allah razı olsun. Hakikaten Darwinizmin yıkılmasına vesile oldu. Maşallah.
Evet, maşallah. Evet, hocamızın tabii anlattığı, 30 yıldır anlattığı iman hakikatleri ve bilim Kur'an'ın gerçeklerini bilimsel yönden ortaya çıkaran o büyük gerçekleri, Kur'an'ın hak olduğunu anlatan biz ondan öğrendik. Değil mi? İnşallah belki milyonlarca kişinin de öğrenmesine vesile oldu hocamız. Kur'an'ın mucizeleri, kitapları, internet siteleri anlattığın gibi. İnşallah bir önemli bilimsel gerçeği daha hocamız 30 yıldan beri anlatıyor. O da materyalizmi kökünden yok eden maddenin gerçeği konusu. Maddenin bizim aslıyla muhatap olamadığımız ve sadece beynimizin içinde Allah'ın bize gösterdiği görüntüleri gördüğümüz gerçeği. Hocamız bunu 30 yıldır anlatıyor. Yani dışarıdaki maddeye biz bilemiyoruz. Çünkü beynimizin içinde ne gösteriliyorsa beynimizin görme merkezinde görüyoruz. Dolayısıyla onunla muhatabız. Yani biz şu anda mesela televizyonlarda, internette bizi izleyen izleyicilerimiz kendilerinden işte 2 metre uzakta bir kutunun içinde bizim bir görüntümüzü görüyorlar. Yani bizim hem aslımız değil o görüntümüz ama o görüntü acaba o kadar uzakta mı ve nerede görüyorlar? İşin bilimsel yönüne de Allah affetsin işin demeyeyim mi? Yani maddenin gerçekliğinin bilimsel yönüne de baktığımızda şu gerçek artık lise kitaplarında, ortaokul kitaplarında da yazan bir gerçek. Buna zaten hiç kimse, materyalistler dahil bir itiraz getiremiyorlar. O da şu, şimdi ışık var, ışık fotonlar gözümüze geldiğinde, merceğinden geçtiğinde arkadaki hücreler vasıtasıyla işte ters düşerek iriste iki boyutlu bir görüntü oluşturuyorlar. Sonra orada bazı hücreler var, işte konik ve silindirik. Onların vasıtasıyla o görüntü enerjiye, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Ve sinirlerle beynimizdeki görme merkezine gönderiliyor. Görme merkezinde tekrar beynin yorumlamasıyla elektrik enerjisi şu kadarcık, parmağımızın ucu kadar bir et parçası dediğimiz görme merkezinin içinde apaydınlık bir görüntü oluşuyor. Orası karanlık ve bir parmağın ucu kadar bir yer. Ama onun içinde böyle apaydınlık bir görüntü, şu anda gördüğümüz bir görüntü. Veyahut evin camından baktığımızda gördüğümüz bütün manzara, işte yıldızlara bakıyoruz, gördüğümüz her şey, uzakta zannediyoruz mesela yıldızları, değil mi? Çok uzakta zannediyoruz. Halbuki biz kendi beynimizin içinde oluşan görüntüyle muhatabız. Dışarıdaki maddeyi bilmiyoruz. Çünkü dışarısı diye bir şeyle şu ana kadar dünya üzerindeki hiçbir insan muhatap olamamış. Neden? Çünkü beynin görme merkezinde ne görüntü canlanıyorsa biz onu görüyoruz. Onun dışına çıkamamış ki hiçbir insan. Değil mi? Hiçbirimiz o beyindeki görme merkezinin dışında bir şeyle muhatap olamamışız bugüne kadar. O yüzden dışarıdaki maddeyi bilmiyoruz. O Allah'ın ilminde yarattığı, Allah hocamız onu daha evvel izah etmişti. Yani saydam ve karanlık bir olduğunu söylemişti. Ama çünkü dışarıda renk yok. Değil mi? Yani fotonlarla oluşan bir yorumlama, beynin yorumlaması. Atomlardan oluşuyor diyoruz. Fotonlar yapıyor. Ama beyindeki görüntüyle muhatap olduğumuza göre biz bir şey görüyoruz. Allah ne gösterdiyse onu görüyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Mesela sertlik diyoruz. Dokunuyoruz ama bu beyinde oluşan bir algı. Yani elimizin altındaki sertlik değil. Beyindeki dokunma merkezinin, mesela gülü kokluyoruz. O da koku merkezinde Allah'ın oluşturduğu bir görüntü. Normalde elektrik enerjisi olarak gidiyor oraya. Ve beyinde oluşan Allah'ın ruhumuza yarattığı bir kokuyu duyuyoruz biz. Değil mi? Normal ses diyoruz mesela. Ses de havada oluşan dalgalar var. O dalgalar geliyor işte kemiklerle, örs, çekiç, üzengi, onlarla birlikte mekanik bir şey. O da çok mucize kulaktaki. Sonra yorumlanarak beyinde ses olarak çıkıyor. Halbuki bir dalga boyu sadece o ses dediğimiz şey. Allah o sesi yaratıyor bizim beynimizde, duyma merkezinde yaratıyor. İşte biz Peygamber Efendimiz'in de bir hadisi şerifi var bu konuyla ilgili. Bakın diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar uykudadır, ölümle uyanırlar. Bakın çok hikmetli bir anlatım. Bu maddenin gerçekliğini çok iyi bir şekilde anlatan. Çünkü biz mesela rüyayı düşünelim. Değil mi? Peygamber Efendimiz uykudadırlar diyor insan. Ölümle uyanırlar. Ölümle, yani o seyrettiğin, gördüğün şeyin gerçekliğini anlıyorsun. Kastettiği o Peygamber Efendimiz'in Allah'ın izniyle. Rüyayı düşünün. Mesela rüyada gözümüz kapalı. Ama birçok şey görüyoruz. Yiyoruz, mesela yemek yiyoruz, koşuyoruz, bir film seyrediyoruz veya doğada bir şey görüyoruz ve bayağı bir zaman da geçiyor aynı zamanda. Orada da sertlik var her bir şekilde. O duyuların hepsi var. Ama hem gözümüz kapalı hem orada değiliz. hem de onlara var olduğuna inancımız tam. Yani biri gelse bize rüyamızda girse dese ki yani sen şu anda rüyadasın. Yani aslında bu madde tuttuğun yediğin şeyin gerçekliği yok. Öyle bir görüntü görüyorsun. Pek inanmazsınız rüyada. Dünyada da öyle oluyor. İşte bir gafletten dolayı böyle bu sanki bir gerçek değilmiş gibi yani ne kadar sert dedirtecek derecede Allah'ın muhteşem bir sanatı var. Ama aynı zamanda bize bunun ilmini de veriyor. Allah inşallah Kur'an'da da ayetlerde bunlarla ilgili ayetler var bu konuyla ilgili. Bakın Yasin suresi 52. ayet. Demişlerdi ki eyvahlar bize uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Bu Rahman olan Allah'ın vaat ettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. Allah'ın izniyle işte her sözü güvenilir olan İlim ve hikmet timsali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde demin söylediğimiz, okuduğumuz insanlar uykudadır, ölümle uyanırlar. Buyurarak işte bu gerçeğe dikkat çekmekte inşallah. İmam Gazali'den bu alıntı, İslam Klasikleri 2 Bedir yayınları. İşte gerçek olan ölümden sonraki hayat. Ölümle uyanılacak olan ve gerçeğiyle muhatap olacağımız hayat inşallah ahiret hayatı. Dünya hayatı küçük bir noktada beynin içinde izlettirilen bir görüntü bize. O yüzden dünyada gördüğümüz ve hırsla peşinden gittiğimiz maddesel bir takım şeyler, mesela çok beğendiği bir araba veyahut işte holdingi, iş yeri, şirketi, işte maddi görüntüler, para veyahut işte nefsinin meftun olduğu kendince dünyadaki her şey Allah'ın bizim küçük o beyinde görme merkezinde gösterdiği şeyler. Onların gerçekliğini işte ölümden uyanır gibi, uykudan uyanır gibi öldüğümüzde tam olarak anlayacağız. Hakikaten orada göreceğiz ki mesela o insanların taptıkları şeyler insanlardan uzaklaşıyor. Onunla da ilgili Kur'an'da ayetler var. İnşallah oradan da okuyayım size inşallah. Aramız mı var? Peki, o zaman aradan sonra devam ederiz.
Evet izleyicilerimiz, şimdi yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, maddenin gerçekliğinden bahsediyorduk inşallah. Allah'ın dünyada bize beynimizin içinde, ufacık bir et parçasının içinde bütün bu her şeyi gösterdiğini, sonsuz ilim ve kudret sahibi Cenab-ı Allah'ın dünya hayatında bize ne gösterdiyse onu gördüğünü konuşuyorduk. Çünkü her şey beynimizin içinde. Biz dışarıda uzakta zannediyoruz. Sert veyahut koku zannediyoruz ama bunların hepsinin beynimizde merkezi var. Ve konuştuğum ses benim normal dalga boyutu olarak geliyor. Kulakta o Allah beyni öyle yorumlattırıyor duyma merkezinde. Bunların hepsi bir algı olarak beynimizin içindeki merkezlerde duyuyoruz. Ve o algılayan da bir başka birisi var içeride. Yani mesela gören göz ama gören göz değil. Çünkü orada sadece ışıklar foton elektrik enerjisine dönüşüyor. Fotonlar geliyor, çarpıyor. Oradan içeri geliyor. Oradan elektrik enerjisini ileten sinir hücreleriyle arkada beynimizin arkasında görme merkezinde o merkezde tekrardan yeniden bir görüntü oluşturuluyor. İşte onu Allah yaratıyor. Ve o görüntüyü gören biri var içeride. O ruh işte Allah'ın kendi ruhundan üfleyerek yarattığı insana ruhumdan üfledim diyor Allah. O Allah'ın ruhu ve o ruh algılıyor o görüntüyü. Diğer duyuları da aynı şekilde. Ve orada bize bir dünya yaşattırıyor Allah. Bir mekansızlık içinde mekan ve üç boyut hissiyle onu yaşattırıyor. Çünkü dışarıda bir şeyle ne var onu biz bilemiyoruz. Beynimizin içinde ne verilirse bize biz onu görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz, diyebiliyoruz. İşte gerçek olan sonsuz ahiretteki hayat orada kalmıştık inşallah. Dünya hayatı bize beynimizin ufacık bir parçanın içinde gösterilen görüntüler. O yüzden o görüntüye kapılmak, Allah'ın varlığıyla ilgili, ahiret hayatıyla ilgili şüphelere düşmek, onu göz ardı etmek, değil mi? Hayatın önemli gerçeklerini göz ardı etmek sonradan pişman olunacak bir konu olur. Çünkü mesela diyelim o işine şey yapıyor. Hayatı işi olmuş mesela. Holding binası olmuş. Ama beynin içinde görme merkezinde bir görüntü olarak Allah ona imtihan olarak göstertiyor onu. Şimdi ahirete gittiğinde o onu göremeyecek. Veya taptığı şeyler, maddiyat, para, dünyadaki taptığı, put edindiği her şey Allah'ın rızası yerine seçip tercih ettiği o maddesel şeylerin hepsi yok olup gidecek. Bakın Allah Kur'an'da onunla ilgili ayetler indirmiş. Okuyorum Mümin suresi 73-74. Sonra şeytanın Allah'a sınırım. Sonra onlara denilecek. Sizin şirk koştuklarınız nerede? Allah'ın dışında taptıklarınız, işte dünyada o meftun olduğu, o tercih ettiği şeyler Allah'a. Dediler ki, bizi bırakıp kayboluverdiler. Bir anda yok oluyor. Çünkü görüntüydü. Hayır, biz önceleri meğer hiçbir şeye tapar değilmişiz. İşte Allah kafirlere böyle şaşırtıp saptırır. Görüntü olduğu için kayboluveriyor ortadan. Gerçek bir maddi şeyi yok ortada çünkü. Allah'ın izniyle inşallah bunları görmezden gelerek düşünmeyen insan ahirette bu tip konuşmaları yapıyor. Ama akıllı olan ve bunu bilen müminler inşallah ahiret hayatı için ciddi bir gayret içine giriyorlar. Ve Allah'ın rızasını kazanıyorlar. İnşallah bu tabii maddenin bir de zaman boyutu var. Yani maddenin hareket hali olduğu için zaman o da beyinde algılatılan bize bir algı. Çünkü birincisi izafi. Zaten bilimsel olarak ortaya konmuş bir gerçek. Değil mi bilim adamları tarafından? Bir algı biçimi. Örneğin hocamız her zaman söyler bir ses. Mesela bir ses yapıyoruz. Bardağı vurdum ben şimdi. Biraz konuştuk. Sonra ikinci bir ses olduğunda ikisinin arasında bir kıyas yapıyoruz. Ve o kıyas bize zaman dediğimiz olay o kıyas işte. İkisinin arasında geçen zaman. Mesela biraz evvel buraya gelmeden evvel işte yoldaydık. İşte bahçeye girdik. Oradan geldik oturduk buraya. O zamanki hafızayla bu hafızayla olan bir şey. Onu düşünüp şu an düşündüğümüzde arada geçen zamanı biz algı biçiminde zaman diyoruz. Ama eğer hafızamız olmasa hiç zaman diyemeyeceğiz. Mesela geçmişi hatırlamasak değil mi? Geçmişi hatırlamayanlar oluyor.
Öyle rahatsızlıklar var tabii.
Hastalıklar yani, var evet.
Hafızada bir şey tutmak kalktığı anda zaman da kalkıyor. Yani zaman diye bir söz konu almıyor. Sadece o anı yaşar kişi. Bu bilinen bir gerçektir böyle. Teknik bir gerçek. Dolayısıyla zamanın da algı olduğu ortaya çıkıyor. Yani sen evet. Hocam, Altı Hocam'ın söylediği gibi bakın bir ses çıkartıyorsun. O hafızanda bir hayal olarak var. İkinci bir ses çıkardığında o hayale dayanarak hafızada kıyaslama yapılıyor ve zaman geçtiği hissine kapılıyor. Bakın algı olarak yani. Ama o hafızada olan bir hayal olarak var. Bütün bilgiler o şekildedir. Bizim işte ilkokula ait bilgilerimiz, çocukluğumuza ait daha ileri dönemler, ortaokul, lise bilgileri hepsi hafızada bir bilgi olarak vardır. Ve olan her olay, yeni hafızaya eklenen her olay onunla kıyaslandığında zaman hissine kapılır insan. Hafızayı kaldırdığınızda zaman hissi de kalkar. Çünkü zaman algı olarak vardır ve algılayan yoksa zamanda yoktur. Allah katında zaman yoktur. Allah zamanı insan için yaratmıştır. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Mesela bizim bütün bir hayatımız var. Bunu bir film şeridi gibi düşünelim. Değil mi? Filmin en başı var, en sonu var, ortasındaki kareler var değil mi böyle? Ve o filmi seyrettiğimizi düşünelim. Şimdi biz o filmi seyrederken filmin içindeymiş gibi o filmi hiçbir zaman ileriye geriye saramayız. O filmle birlikte gideriz. Filmi seyretmediğimiz bölümleri bizim için gelecektir. Seyrettiğimiz bölümleri de geçmiştir. Değil mi? Bir insan için. Ama ne ileriye ne geriye gidebilir kendi kontrolü dışında. Filmdeki gösterilen karelerle birlikte ilerler. O anla birlikte. İşte Allah bütün filmi yaratan olduğu için Allah filmin başını, sonunu, ortasını hepsini aynı anda görür. Yani tıpkı bizim bir cetveli aynı anda görmemiz gibi hem başını hem sonunu hem ortasını. Allah bütün filmi aynı anda görür. Ve hepsi olup bitmiştir Allah için. Yani bütün bizim sonsuz hayatımız tek bir anda olup bitmiştir. Çünkü Allah katında zaman yoktur. Bizim bütün sonsuz hayatımız Allah için bir anın sonsuzda biri kadar bir zamanda olup bitirmiştir. İşte bu kader Allah'ın bize bildirdiği kader inşallah. Ve dolayısıyla
önemli olan çok önemli bir nokta ortaya çıkıyor tabii. Kadere teslimiyet. İnsan istese de istemese de kaderine mutlaka teslim olmuştur. Çünkü ne geçmişini değiştiremediği gibi geleceğini de değiştiremez. Allah bir anda sonsuz hayatını yaratıp bitirmiştir. Mesela Kur'an'da örnekler var. Böyle bir örnek verilebilir. Firavun biliyorsunuz Hazreti Musa Firavun'a gidiyor. Firavun da cehennemde yaratılmış Allah tarafından ama Allah bunu sonsuz önceden biliyor zaten. Daha Firavun Musa Hazreti Musa yokken, hatta Mısır yokken, hiçbir insan dahi yokken Allah bunu biliyor, yaratıp bitirmiş. Sadece biz, bizim için hafızamızda olmadığı için o bilgi bizim için gelecek oluyor. Nitekim Allah Kur'an'daki bazı ayetlerde bizim için gelecekte olan yani ahirete ait bilgileri zaman olarak geçmiş zamanda anlatmaktadır. Bakın burada bir
Zümer suresinde sonlarında o ayetlerden var hocam söylediğin gibi.
Evet bakın mesela Zümer suresi 68'e 73. Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Şimdi suranın üfürülmesi bizim için gelecekte olan. Değil mi? Ahiret. Kıyamet zamanı ve ahiret diriliş bizim için gelecek olmamış olan. Sonra bir daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Bakın Allah bizim için gelecekte olan olayları geçmiş zamanda anlatıyor. Yer Rabbinin nuruyla parıldadı. Kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. İnkar edenler cehenneme bölük bölük sevk edildiler diyor Allah. Yani bizim için gelecek olan olaylar geçmiş zamanda olarak anlatıyor. Çünkü Allah katında geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman yok. Zaman yok çünkü. Bu boyutu insan için biz zamanla yaratılmışız ama Allah katında zaman yok. Altı Hocam da biraz önce mekansızlık boyutunu anlattı. İnşallah. Yani madde dışarıda var ama biz sadece beynimizin içindeki onun görüntüsüyle muhatabız. Hiçbir zaman da insan beyninin dışına çıkıp ne var diye bakamadığı için sadece beyninin içinde yaşadığı için hayatı boyunca mekansızlık boyutundadır aslında bu bakımdan. Yani tıpkı rüyada olduğu gibi. Zaman da aynı şekilde rüyayla kıyaslayabiliriz. Yani rüya çok güzel bir delil aslında. Rüyada saatler, günler geçirdiğimizi bazen varsayıyoruz değil mi? O şekilde. Halbuki rüya o kadar kısadır ki dakikalar hatta saniyeler sürer. Bilimsel bir gerçektir bu. Ya bunların anlatılanların hepsi bakın teknik bir gerçek. Yani bilimsel bir gerçek. Bu kimse aksini iddia edemez. Hatta lise öğrencilerinin bile bildiği gerçeklerden bahsediyoruz. Ama konu çok önemli. İşte o zaman insan kader gerçeğini inşallah Altı Hocam'ın anlattıkları gibi dışarıdaki o var zannettiği maddi dünyanın, madde var ama aslında ulaşamadığımız sadece Allah'ın bildiği şekilde inşallah. Bir de melekler de var tabii Allah'ın yarattığı varlıklar var. Sadece görüntüsüyle muhatap olduğumuz bu yapının görüntüsüne kanmamak çok önemli. İnsanın değil mi değer verdiği o zaman, o holding patronun değer verdiği holdingi, fabrikaları, arabaları, gardıroplar dolusu eşyaları, kredi kartları, kasalar dolusu, belki işte paraları, hisse senetleri. Aslında hepsi beynin içindeki o küçücük merkezde var olan görüntüler. Dışarıdaki aslında maddenin aslının görüntüleri olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu Allah rızasının önüne geçirip, o zaman tabii Allah'a şirk koşmuş, eş koşmuş oluyor insan. Ve ahirette de sonsuz kaybı vuruyor. Bu bakımdan çok temel bir konu maddenin gerçeği ki hocamızın da çok 30 yıldır üzerinde durdu. Ben ilk dinlediğimde hocamızdan bütün hayatım değişmişti inşallah. Çünkü insanın hakikaten Allah'ın sonsuz varlığını, kendi varlığı hakkındaki... Aleykümselam hocam maşallah.
Hoş geldiniz hocam. Muhabbet çok sıkı.
Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Sizden öğrendik henüz.
Uygun görsünüz hocam.
O kadar iyi.
Estağfurullah.
Gel bakayım sen. Sen de sen sonra çık.